Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leyl suresinin 12 ila 21. ayetlerini dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz bize ait olan yol göstermektir. Gerçekten sonda, ilkte, ahiret ve dünya bizimdir. Artık sizi alevleri kabardıkça kabaran bir ateşle uyardım. Ona ancak en bedbaht olandan başkası yollanmaz ki o yalanlamış ve yüz çevirmişti. Korkup sakınansa ondan uzak tutulacaktır ki o malını vererek temizlenip arınır. Onun yanında hiç kimsenin karşılığı verilecek bir nimeti, borcu, minneti yoktur. Ancak Yüce Rabbinin rızasını aramak için verir. Muhakkak kendisi de ileride razı olacaktır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre, 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi, Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarın Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 22 Mer 1401 Hicri Kameri, 17 Rebiyul Evvel 1444 ve Miladi 14 Ekim 2022 Cuma. Ayrıca İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve İmam Cafer Sadık aleyhisselamın veladetlerine idrak ediyoruz. Bu vesileyle hepinize tebrik ediyoruz. Muhterem dinleyiciler, az sonra sunacağımız sabah haberleri ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Hazırları, Vahdet Hafta Sözler Programı ve İmam Cafer Sadık aleyhisselama göre Vahdetin Yolları isimli programları dinleyebilirsiniz. Yayınımızın sonunda haber özetlerini sunacağız.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu sabahki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İran halkı Resulullah ve İmam Cafer Sadık'ın veladetini kutlarken İslam İnkılabı rehberi bazı mahkumları affetti. Kanada yeni kargaşacılara destek verdi. Cumhurbaşkanı ise Asya'nın güvenliğinin içten kaynaklanması gerektiğini belirterek Ermenistan'da sınırları ve transit durumundaki herhangi bir değişikliği reddetti. Irak'ta El Sudani kabine kurmakla görevlendirildi. Erdoğan'ın eski doktoru İYİ Parti'ye katıldı. Ve Filistinli gruplar Cezayir bildirgesini imzaladı. Şimdi haberler.
İslam-ı İran'ın dört bir yanı Resulullah Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve İmam Cafer Sadık aleyhisselamın kutlu doğum gecesinde kutlama törenlerine sahne oldu. Bugün Hicri Kameri takvimde 17 Rebiyul Evvel 1444 Yüce İslam Peygamberi ve Ehl-i Beyt'in altıncı nuru İmam Cafer Sadık aleyhisselamın mübarek veladet yıldırımıdır. Bu kutlu veladet gününde İran'ın tüm bölgelerinde halk sünnisiyle şiisiyle başta dini mekanlar olmak üzere cadde ve sokaklar evler ve mağazalarını süsleyip ışıklandırarak bugüne has özel merasimler düzenleyip tatlı ve şerbetler dağıtılar. Şii ve sünni tüm Müslümanların bu kutlama merasimlerine ortak bir şekilde katılmaları İslam ümmetinin birlik ve vahdetini ortaya koyuyor. Yüce İslam Peygamberi ve İmam Cafer Sadık Aleyhisselam mübarek veladet yıldırımında başta Meşhed kenti olmak üzere İran'ın muhtelif bölgelerindeki dini mekanlarda bugüne has özel merasimler düzenleyip Ehl-i Beyt hakkında konuşmalar yapılırken metiyeler okundu. Ehl-i Sünnet Müslümanları 12 Rebiyul Evvel tarihinin Resulullah'ın veladet günü olduğuna inandıkları için 12-17 Rebiyul Evvel tarihleri arasında İmam Hümeyni tarafından Vahdet Haftası olarak adlandırıldı. İrib Dış Yayınlar Servisi Türkçe programı çalışanları olarak Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve İmam Cafer Sadık aleyhisselam mübarek veladetini tüm İslam dünyasına kutluyoruz.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni bazı mahkumların cezalarında indirim yapılması veya tamamen affedilmesine ilişkin yargı erki başkanının teklifini kabul etti. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve Hazreti İmam Cafer Sadık aleyhisselamın veladeti yıl dönümü münasebetiyle askeri ve muhtelif sivil mahkemelerde yargılanan mahkumlardan 1862'sinin af kapsamına alıp serbest bırakılmaları veya cezalarının hafifletilmesiyle ilgili öneriyi kabul etti. İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhseni Ece'yi, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'ye yazdığı mektupta, gerekli şartlara sahip 1862 mahkumun cezaların hafifletilmesi ve affedilmesini önermişti.
İslami Tebligat Koordinasyon Konseyi yayınladığı bildiride, velayet ekseninde bir araya gelen halktan dini kutsallıklara hakareti kınamak için Allahu Ekber nidasının tüm ülkede yankılanmasını istedi. İslami Tebligat Koordinasyon Konseyi halktan yarın akşam ve yatsı namazlarına müteakiben Allahu Ekber nidasının tüm ülkede yankılatmalarını istedi. Merhaba Ajansı'nın bildirdiğine göre konseyin bildirisinde velayet ekseninde olan İran halkının tüm ülke çapında saat 18.30'da camilerin ezan okunan mekanları, kutsal türbeler ve evlerin çatılarından Allahu Ekber sloganı atarak kutsallıklara yapılan saygısızlıkları kınamakla beraber İslam İran'ın yeminli düşmanlarından komplolere, fitnecilerin fitnesi ve kamu mallarına verilen zararları telin etmek için fitne ve kargaşacılar aleyhine vahdet ve inkılapçı öfkelerini haykırmalarını istedi.
Kanada hükümeti İran'daki kargaşaları destekleme politikalarının devamında Perşembe günü 17 kişi ve 3 İranlı kuruluşa yaptırım kararı aldı. İran'ın bildirdiğine göre Kanada Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada İran İslam Cumhuriyeti eski Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif'in de aralarında olan 17 kişi ve 3 İran kuruluşuna yaptırım uyguladığını duyurdu. Kanada, Amerika'ya uyan bir hükümet olarak geçtiğimiz yıllarda İran'a karşı yasa dışı yaptırımlarına uymuştur. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kanani, Kanada'nın İran'ın iç işlerine müdahale girişimlerine tepki olarak insan haklarının başkaları için bir baskı aracı ve bir oyuncak haline geldiğinde sultan düzenine bağlı medya imparatorluğunun da insan haklarını sistematik şekilde ihlal eden suçluların davacı konumuna getirilmesine yardımcı olduklarını söyledi. Kenani, Kanada'da insan haklarının sistematik olarak ihlal edildiğini işaretle, dünya kamuoyunun yaklaşık bir yıl önce Kanada'nın okullarında çocukların yüzlerce toplu mezarlarını unutmadığını söyledi.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, yabancı ülkelerin müdahalesini bölgesel sorunlara çözüm olarak görmeyerek, Asya'da güvenliğin içten kaynaklanması gerektiğini vurgulayarak, Asya bölgesinin yabancı göçlere müdahalesi sorunları artırıyor dedi. Fars Haber Ajansı'nın bildiğine göre Asya'da işbirliği ve güven artırıcı önlemler konferansına üye ülkelerin 6. zirvesini katılmak üzere Kazakistan'a giden Seyyid İbrahim Reis'i dün akşam Tahran'a döndü. Mehrabad Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Reis'i, Asya'da işbirliği ve güven artırıcı önlemler konferansına Asya kıtasının yakınlaşması işbirliği ve güvenliği için önemli bir mekanizma olduğuna işaretle şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti bölgesel işbirliğine ve komşuluk politikalarına bölgesel ve bölge dışı kuruluşlarla işbirliğine her zaman dikkat etmeyi çekmiştir. Asya'da işbirliği ve güven artırıcı önlemler İran İslam Cumhuriyeti'nin başından beri işbirliği yapmaya da başladığı gruplardan biridir. İran İslam Cumhuriyeti tecrübelerine göre Asya güvenliğinin içten kaynaklanması gerektiğine dikkat çekerek Bölgeye yabancı güçler ve ülkelerin de müdahalesinin sorunlarının çözümü olmadığı için bizzat sorunları artıran bir sorun olduğunu ifade etti. Reisi İran ve Kazakistan arasındaki iş insanların 14 günlük vizelerinden iptal edilmesini bu ziyaretin başarılarından biri olarak değerlendirdi.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İran ve Ermenistan'ın tarihi sınırlarında ve transit durumundaki herhangi bir değişikliğin İran İslam Cumhuriyeti tarafından reddedildiğini vurguladı. İran'ın bildirdiğine göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı yerel saatle Perşembe günü öğleden sonra Sika zirvesi oturumu aralarında İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede Seyyid İbrahim Reis'i Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan'ın ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, İran İslam Cumhuriyeti açısından bölgenin tarihi ve jeopolitik sınırlarında herhangi bir değişiklik ve İran ve Ermenistan'ın transit statüsünde herhangi bir değişikliği reddetmektedir vurgusunda bulundu. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ayrıca İran'ın Kafkasya bölgesinde herhangi bir unvan altında herhangi bir yabancı askeri varlığa karşı olduğunun altını çizdi. Reisi Karabağ'ın kurtuluşunun memnuniyetle karşılayan ilk ülkenin İran İslam Cumhuriyeti olduğunu hatırlatarak, Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için İran'ın muazzam kapasitesini kullanmaya hazır olduğunu ifade etti. Yapılan görüşmede Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de bölge gelişmelerinin son durumu ve Prag'da Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasındaki çok taraflı görüşmelerle ilgili bilgileri paylaşarak İran İslam Cumhuriyeti'nin uluslararası sınırlarına saygı ve bağlılıklarını vurguladı.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Irak Cumhurbaşkanı'nın seçilmesinden dolayı bu ülke hükümeti ve halkını tebrik etti. Dün Irak parlamentosunda yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk turunda Irak Kürdistan Gürsever'le Birliği Partisi'nden Abdüllatif Raşid 157 oy ve Berham Salih 99 oy almayı başardı. Fakat hiçbiri gerekli oy oranını alamadığı için seçim ikinci tura kaldı. İkinci turun sonunda Abdüllatif Raşid rakibini yenerek Irak Cumhurbaşkanı olarak seçildi. İran'ın bildiğine göre Seyyid İbrahim Reis'i Perşembe gecesi Abdüllatif Raşid'in Irak Cumhurbaşkanı seçilmesine kutlama doğrultusunda gönderdiği mesajda bu ülkenin yeni hükümetinin Irak'ın büyümesi ve gelişmesine yönelik adımlar atmasını ve Tahran-Bağdat ilişkilerinin daha da genişleyerek derinleşmesini umut etti. Reisi İran, Irak'ın halk oylamasına dayalı siyasi sürecine her zaman desteklemiş ve Irak'la kardeşçe ilişkilerini genişletmeyi çalışmıştır, dedi.
Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Abdüllatif Raşid, yeni hükümetin kurulması için Muhammed Şia Es-Sudani görevlendirdi. Irak meclis seçimlerinden bir yıl üç gün geçtiği bir sırada iki Kürt parti arasındaki uzun çekişmelere rağmen nihayet dün Cumhurbaşkanlık seçimleri yapıldı ve Abdüllatif Raşid, Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı oldu. El Sabah gazetesinin bildirdiğine göre Raşid, El-Sudani başbakan olarak atadı. El-Sudani ise görevi üstlenmenin ardından yaptığı ilk açıklamada kabineyi en hızlı şekilde kuracağını belirtti. Kısa bir süre önce seçimlerin ardından siyasi çıkmazdan çıkmak için Iraklı Şiilerin koordinasyon çerçevesi başbakanlık görevi için tek adayının Muhammed Şia El-Sudani olduğunu açıkladı ve onun değiştiğine dair her türlü söylentiyi reddetti. Sadr hareketi ise başbakanlık için Sudani'ye sert bir şekilde karşıdır.
Dünyanın en büyük safran ticareti sözleşmesinin ilk sevkiyatı İran'dan Katar'a gerçekleştirildi. Bu bağlamda İran safranının dünyadaki statüsünü iyileştirmek ve İran safranının daha iyi işlenmesini sağlamak amacıyla Katar'da 2022 Dünya Kupası'nın başlamasına birkaç ay kala İran ile Katar arasında başlangıç değeri 300 milyon dolar olan 200 ton safranın transferi ve işlenmesi için safran alanındaki en büyük ticari anlaşma iki ülkenin siyasi ve ekonomik şahsiyetlerinin katıldığı törende imzalandı. Anlaşmaya göre çarşamba günü ülkenin yurt dışı fazlasından gelen safranın ilk ihracat sevkiyatı Meşet Gümrüğü'ne yüklenerek Katar'a gönderildi.
İran'ın Sistan ve Belucistan eyaleti polis komutanı bu eyalette komandolar ve Afyon kaçakçıları arasında çıkan silahlı çatışmada 1 ton 412 kilogram uyuşturucu madde bulunduğunu duyurdu. Komutan Ahmet Tahiri dün yaptığı açıklamada şöyle dedi. Ülkenin güneydoğusundaki uyuşturucu çetelerinin hareketlerinin kontrolü doğrultusunda eyaletin narkotikle mücadele polisinin istihbarat servisiyle eyaletin kuzey ve güneyindeki bölgelerde silahlı unsurlar ve afyon kaçakçıları faaliyetleri hakkında ipuçları elde edildi. Ölüm tacirlerinin söz konusu bölgelerden ağır uyuşturucu madde sevkiyatlarının ülkenin derinliklerine nakletmeyi amaçladığı belirtildi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski doktoru Turhan Çömez, İYİ Parti'ye katıldı. Rozetini Akşener'e taktı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin meclis grup toplantısında konuştu. Vekillere, yolsuzlukla mücadele için yasa tekliflerinizi bir bir meclise getireceksiniz talimatı verdiği toplantıda AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski doktoru ve eski milletvekili Turhan Çömez de İYİ Parti'ye katıldı.
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kilit Harekatı bölgesinde istihkam uzman Çavuş İbrahim Han'ın el yapımı patlayıcının patlaması sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.
Filistinli gruplar dün Cezayir'de düzenlenen Vahdet toplantısının sonunda Cezayir Ulusal Uzlaşma Bildirgesi'ni imzaladılar. Cezayir'in son günlerde Filistinli gruplar ağırladı. İran Palestine Lideri'ne göre söz konusu bildiride Filistinli gruplar arasında siyasi ortaklığa dayalı ulusal birliğin önemi vurgulandı.
Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, bu ülkenin başbakanı ve parlamento başkanı ile görüştükten sonra Siyonist rejimle deniz sınırı anlaşmasını kabul ettiğini duyurdu.
Rusya Cumhurbaşkanı Sözcüsü, Batı ülkelerine Kuzey Akım ve Türk Akımı doğalgaz iletim hatları sabote etmekte suçlayarak Avrupalıların Kuzey Akım olayındaki trajedinin derinliğini henüz anlamadığını konusunda uyardı. Fars Haber Ajansı'nın bildiğine göre Dmitri Peskov dün Kremlin'de düzenlediği basın toplantısında Türk akımı boru hattında sabotaj yapmak isteyen birkaç kişinin tutuklanmasını işareti Kuzey Akım 1 ve 2 gaz boru hatlarındaki olay Avrupalıların henüz fark edemediği genel enerji güvenliği potansiyeline zarar verdiği ifadesini kullandı.
Ve Güney Kore ordusu Perşembe gecesi Kuzey Kore'nin yine balistik füze fırlattığını duyurdu. Kuzey Kore, batıdan gelen yaptırım ve tehditlere rağmen savunma yeteneklerini arttırmak amacıyla füze denemeleri yapmaya devam ediyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz İslam İnkılabı rehberinin düşmanlıklara karşı direnme vurgusuyla ilgili. İslam Cumhuriyeti Maslahatını Belirleme Kurultayı yeni dönem üyeleri İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni ile görüştü. Ayetullah Seyyid Ali Hameni bu görüşmede farklı konulara değindi. İslam İnkılabı rehberi ülke genelindeki son olaylara da değinerek, dağınık kaos olaylarının büyük İran milletine karşı ve gelişimine karşı koymak için acemice bir girişim olduğunu belirterek, halkımız İslami düzen ve dini değerler yolunda yol kat ettiği sürece, bu düşmanlıklar da devam edecek. Bunun biricik çözüm yolu ise direnmektir. Ülke yetkilileri de bu gibi meseleler onları sorumluluklardan alıkoymasın dedi. İslam İnkılabı rehberi şu vurguda da bulundu. İran halkı İslam bayrağını elinde taşıdığı müddetçe, halkın İslam Cumhuriyeti'nin yanında yer aldığı müddetçe düşmanlar da farklı şekillerde düşmanlıklarını devam ettirecekler. Bunun tek çözümü direniş göstermektir. İslam İnkılabı rehberi şu hatırlatmada da bulundu. Şeytanların ortaya çıkardığı engeller ve kurdukları tezgahlar bizi durduramayacak, ileriye doğru hareketimizi önleyemeyecektir. İslam İnkılabı rehberi sözlerinin son kısmında da biz ilahi vaatlere tam güveniyoruz. Kesin zafere dair ilahi vaatler kaçınılmaz. Muhakkak ki ilahi yardımlar bizimle olacak vurgusunda bulundu. İslam İnkılabı rehberinin Batılıların resmi desteği ve onlar tarafından finanse edilen İran'a karşı faaliyet gösteren bazı uydu kanallarının kaos olaylarının arkasında olduğuna dair vurgusu gerçeklere dayalı bir açıklamadır. Batılı hükümetler ve Suudi Arabistan gibi ülkeler tarafından bu ağların finanse edildiği artık herkesçe bilinmektedir.
Aslında Amerika Birleşik Devletleri ve onun Avrupa'daki ve Kanada gibi batılı müttefikleri İran'a karşı yeni yaptırımlar uygulamak için açıkça düşmanca eylemlere ek olarak kışkırtıcı malzemelere başvurmaktadırlar. Bu bağlamda kaosçuları her zaman teşvik ediyor ve yönlendirmeye çalışıyorlar. Onlara göre bu fitne ateşi yakarak İran'daki kaos olaylarını her zaman ayakta tutmak gerekiyor. Amaçları içeride kaos ve kargaşa yaratarak ve bu kritik durumu körükleyerek İran İslam Cumhuriyeti'nin zafiyeti için zemin hazırlamaktır. Son kaoslar bağlamında dikkat çeken ve İslam İnkılabı liderinin de açıkça kavuşturduğu önemli bir nokta da düşman hareketinin pasifliği ve tepkisizliğidir. Ayetullah Hamene'yi Amerika'nın kaos çıkaranları yönlendirmeye çalışmasına dair açıklamaları ve küresel emperyalizmin kapsamlı desteğine dair sözlere de Amerika'nın internetle ilgili yaptırımları hemen kaldırma ve kaosçuları bu vesileyle destekleme girişiminde açıkça görülmektedir. Buna ilaveten İslam devriminin lideri İslam devriminin zaferinden sonraki 40 yıl içinde elbette ki bu sinsi eylemlerin çoğunlukla Batı'dan ve Amerika liderliğindeki bölgesel müttefiklerinden geldiğini ancak İran'ın hızlı ilerleme hareketini durduramayacağına inanıyor. Bir diğer önemli konu ise İran milletini merhamet ettiği iddia eden ve sanal alan ve sözde internetle ilgili yaptırımları iptal ederek İran'da sözde serbest alan yaratmaya çalışan Amerika'nın İran milletinin en büyük düşmanı olmasıdır. Amerika derin bir düşmanlığını defalarca İran halkına karşı göstermiştir. Bu düşmanlığın bariz bir örneği de 2018 yılında Donald Trump'ın başkanlığı sırasında başlayan ve şimdiki Amerikan Başkanı Joe Biden tarafından da takip edilen maksimum baskı kampanyasının uygulanmasıdır. Bu düşmanlığın son örneği ise yeni yaptırımların uygulanmasıdır. İran'ın doğrudan halkını ve hava yolculuğunun güvenliğini hedef alan hava taşımacılığı endüstrisi için yeni yaptırımlar buna bir örnek olarak gösterilebilir.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Siyonistlerin Batı Şeria'da şoke olmasıyla ilgili. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah yaptığı son konuşmasında işgal altındaki topraklardaki geniş operasyonlarına değinerek bu operasyonların Siyonist rejimi büyük bir şok yarattığını söyledi. Geçen ay içerisinde Batı Şeria'da Siyonist rejimi karşı yeni bir direniş operasyonu başladı. Katar'ın El Cezire kanalı Batı Şeria'nın geçen Eylül ayında her türlüsünden 833 direniş operasyonu tanık olduğunu duyurdu. Bu hafta başından bu yana Kudüs ve Nablus'ta Siyonist işgalci İsrail askerleri ile direniş güçleri arasında çıkan çatışmada 2 Siyonist asker öldürüldü, 3 işgalci Siyonist asker de yaralandı. Batı Şeria'daki gelişmeler birçok açıdan önemlidir. Birinci mesele, Batı Şeria'daki insanların Kudüs'ü işgal eden rejime karşı silahlandığı ve bu rejime karşı direniş operasyonlarını tercih ettiği, artık sessizlik ve pasifliğinden vazgeçmesidir. Bu bağlamda Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah, bugün Batı Şeria'da halk direnişine ve intifadaya tanık olduk. Çünkü her gün bir operasyona daha tanık oluyoruz dedi. Bu gelişmelerin ikinci boyutu ise Batı Şeria'daki operasyonlar serisi, Siyonist rejim İsrail düşmanının Batı Şeria'dan herhangi bir tehditle karşılaşmayacağını düşündüğünden ancak bunun bir yanılgı olduğunu, düşmanın bu bölgedeki yanlış bir izlenime sahip olduğunu gösterdi. Batı Şeria halkının Siyonist rejime karşı savaşma ve işgalcilere direnme konusunda ciddi bir kararlılığı var ve uzlaşma yerine mücadele ve direnişi tercih ettiği açıkça bu süreç ile ortaya koyulmuştur. Bu konuda Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah, İsrail olan düşmanımız Batı Şeria'daki direniş girişimlerini ve faaliyetlerini durdurduğunu düşünüyordu. Ancak bugün Batı Şeria'da insanların kurşun ve patlayıcı maddeler ile intifadasına tanıklık ediyoruz. Batı Şeria'da gördüğümüz şey cesaret ve yenilikten ibarettir dedi.
Son dönemdeki gelişmelerin üçüncü boyutu da Batı Şeria'da Filistin'in Sami Cihad ile Hamas arasında ve Fetih Hareketi'nin bazı üyeleriyle işbirliğinin oluşmasıdır. Katar-ı Cezire kanalı Batı Şeria'daki mevcut direniş sürecinde dikkat çeken şeyin İslami Cihad ve Hamas'a bağlı savaşçıların ve mücahitlerin El-Fetih Hareketi'ne bağlı olan Şuheda El-Aksa Kataib savaşçıları ile bütünleşmesi olduğunu yazdı. Bu bağlamda birkaç yeni silahlı grubun bu işbirliğinden doğduğu da belirtilmektedir. Hamas'ın siyasi bürosu başkan yardımcısı Saleh El-Aruri, yeni intifadanın kıvılcımları ve emarelerinden Batı Şeria'da yürüdüğünü ve bunun göstergelerinden birinin sahadaki mücadelenin etrafında birlik oluştuğu meselesi olduğunu vurguladı ve Arin El-Esved dahil olmak üzere grupların tüm Filistinli kesimlerinden savaşçıları içerdiğini ve amacının işgalcilere karşı direnmek olduğunu da belirtti. Son gelişmelerde göze çarpan dördüncü boyut ise yeni direniş operasyonlarında yeni nesil Filistinlilerin yer verilmesidir. Bu yeni nesil ve yeni kesimlerin operasyonlara katılım süreci Filistinli çocuklar arasında direniş akımına olan inancını ve direniş komutanlarını da Siyonistler tarafından da öldürme politikasının direniş üzerinde olumsuz bir etkisi olmayacağını göstermektedir. Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmacısı Abdullah El-Akrabavi, Batı Şeria'da direniş girişimlerinde bir artışa tanık olduğunu da ve Siyonist rejiminde bu son 5 yılda Batı Şeria'daki Filistin direnişini bastırma stratejilerinden başarısız olduğunu söyledi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 22 Mer 1401, Hicri Kameri 17 Rebiülevvel 1444 ve Miladi 14 Ekim 2022 Cuma. ...1497 yıl önce bugün Hicri Kameri 17 Rebiülevvel hicretten önce 53 yılında Müslüman alimlerden birçoğuna göre İslam peygamberi Kutsal Mekke kentinde dünyaya geldiler. O hazretin değerli babası Abdullah Beni Haşim hanedanından ve değerli annesinin adı Amine idi. Hazreti Muhammed kutlu veladetinden önce babasını kaybetmişti ve 6 yaşındayken değerli annesi vefat etti. Hazreti Muhammed'in ceddi Abdülmuttalip o hazretin yetişmesi işini üstlendi. Ancak o yüce insan 2 yıl sonra vefat etti. Böylece Nebi Ekrem 8 yaşındayken amcası Ebu Talip tarafından yetiştirildi. İslam peygamberi 12 yaşından itibaren amcasıyla birlikte ticari seferlere çıkardı ve dürüstlük ve güvenilir olmaktan dolayı halk tarafından Emin lakabını aldı. O hazret gençken cahiliyetten kurtulmak ve yaratılış dünyasında düşünmeye dalmak için Mekke'deki Hira mağarasına sığınırdı ve orada saatlerce düşünmeye dalardı. O hazret 40 yaşındayken Cebrail o hazrete nazil oldu ve Hazreti Muhammed'in peygamberliğe meb'us olduğuna dair Yüce Allah'ın mesajını bildirdi. Böylece son Resul ve Allah'ın son elçisi İslam peygamberi halkın önderliği vazifesini üstlenmiş oldu. İslam peygamberi Risaleti döneminde büyük zorluklara katlanarak putperestliği kökünden çürüttü ve İslam'ın mükemmel talimlere dayanan bir hükümet kurdu. Biz de bu münasebetle hepinize tebriklerimizi sunarken o hazretten değerli bir vecizesini sizlere aktarıyoruz. Herkeste 3 özellik varsa onun iman gücü mükemmelleşir. Bunlar hoşnut olunca batıl yola yönelmez, öfkelendiğinde gazabı onu hakikatten uzaklaştırmaz, güce varınca haklı olmayınca onda ısrar etmez. Önce bugün Hicri Kameri 17 Rebiülevvel 83'te Allah Resulü'nün pak torunlarından İmam Cafer Sadık Aleyhisselam Medine'de dünyaya geldi. O hazret mübarek ömrünün 12 yılını ceddi İmam Seccad Aleyhisselam ve 19 yılını ise değerli babası İmam Muhammed Bagır Aleyhisselam'ın yanında geçirdi. Hicri Kameri 148 yılında şehit oldu. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın mübarek yaşamı aslında bilimin geliştiği ve Kur'an tefsiri ve bilimlerin yayıldığı bir döneme ve Beni Ümeyye'nin düşmesi ve Beni Abbas'ın iktidara geçmesine denk geldi ki bu fırsattan yararlanarak halkı İslam'ın dini öğretileri ve hakikatleri konusunda bilinçlendirdi ve ilk İslami üniversitesini de kurdu. İmam Sadık Aleyhisselam İslami marif ve bilimleri alanında yüksek bilince sahip olmanın yanı sıra tıp, kimya, matematik ve diğer bilimlerde geniş bilgiye sahipti. Bilime hayran kalanlar o hazretin huzuruna çıkarak her konuda dini ve bilimsel alanlarda sorular sorarlardı. İmam Sadık Aleyhisselam ise herkesin kapasitesi ve yeteneğine göre sorularını yanıtlardı. Yaklaşık 4000 önde gelen öğrenci imam nezdinde yetişti ve ünlü kimyager ve kükürtün kaşifi Cabir bin Hayyan başlanmak üzere çeşitli bilim adamları yetiştiler. Biz de İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın veladetini kutlarken o hazretten bir vecizeyi sizlere aktarıyoruz. O hazret şunları buyuruyor. İlim öğrenin ve bununla birlikte sabırlı ve vefakar olmayı kendinize zinet edin ve bilimi öğreteceğiniz kimseye yönelik alçak gönüllü olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
İYİ Parti lideri Akşener, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuştu.
Yeni Çağ.
Meral Akşener Erdoğan'a ateş püskürdü. Rüşvet, yolsuzluk, yoksulluk senin eserin.
Yurt.
AK Parti'nin başörtüsüne anayasal güvence paketi 3 madde öne çıktı.
Şimdi ise hafta içi köşe hazırları. Özten Akgüç 13 Ekim tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde düşük faiz kaynak aktarma yöntemi başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Nas, düşük faiz, faiz neden enflasyon sonuç savları gerçekte kaynak aktarmanın alamaması kamuflajdır. Kaynaklar tasarruf edenlerden kaynak kullananlara aktarılmakta, düşük faiz ve enflasyon nedeniyle tasarruf edenler kaynak kullanımlarını öteleyenler gelir ve servet kaybına uğrarken kaynak aktarılanlar gelir elde etmekte, varlıklarını aktarmaktadırlar. Tasarruf edenler negatif reel faiz ile gelir kaybına uğrarken enflasyon nedeniyle de ana para kaybına da uğramaktadırlar diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Ucuz kaynak kullananlar gelir elde ettikleri halde finansman maliyetlerinin yükseldiğinden de yakınmaktalar. Ödedikleri faiz reel olmayan faiz maliyetidir. Reel faiz maliyetini bulmak için reel olmayan faiz maliyetini enflasyona göre düzeltmek gerekir. Düzeltildiğinde faizin zaten çok düşük olduğu hesaplanır. Enflasyon bizzatihi alacakların aleyhine, borçluların lehinedir. Enflasyon muhasebesi uygulansa, mali tablolar düzeltilse, borçların net parasal pozisyon kârı sağladığı görülür. Enflasyon yarattığı gelir dağılımı adaletsizliğine reel negatif faiz etkisi de eklenerek adaletsizlik şiddetlendirilmektedir. Gelir ve varlık kaybına uğrayan tasarruf sahipleri kayıplarını gidermek için altın ve döviz birikimine yönelmekte, risk iştahı yüksek olanlar sermaye ve veya kripto sanal para piyasalarında şanslarını denemektedirler. Küçük tasarruf sahipleri bilgi kirliliği, bilgi bakışımsızlığı nedeniyle çoğu kez zarara uğramaktadırlar. Hükümet birikimlerin altın ve dövize kaymasını önlemek için kur korumalı mevduat KKM hesabı aracını kullanmakta. Bu kez de düşük, normal faiz değil, örtülü aşırı faiz ödemekte, gelir ve servet dağılımını bu yolla da bozmaktadır. KKM'nin bütçeye getirdiği yük, dolaylı vergi payı yüksek vergi gelirleriyle karşılanmakta, KKM'nin nihai yükü ile yine sabit gelirlilerin, emekçilerin sırtına yüklenmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası düşük faizle bankaları fonladığında parasal genişleme yaratarak da enflasyonu körüklemektedir. Emir, kumanda, atama ödülüyle yapay olarak faiz düşük tutularak dengesizlikler yaratılacağına, adaletsiz arttırılacağına doğru ekonomik politikalarla faiz düşürmek akılcı olur. Bu amaçta kur artışı enflasyon geçişkenliğini önlemek, yerli üretimi arttırmak, kaynak savurganlığını engellemek, gerektiğinde iç üretimi dış rekabete karşı korumacılık yapmak etkili olur. Yapay emirle değil, reel olarak faiz düşürmelidir. Ülkede izlenen politikanın kuramsal temeli olmadığı gibi tutarlılığı, tarafsızlığı da yoktur. Enflasyonu hızlandırıcı, gelir dağılımını bozucu, bütçe ve cari işlemler hesabı açığını arttırıcı, yandaş kolayıcı, politika, heterodoks değil, kuralsız, yöneticinin isteğine bağlı keyfi uygulamasıdır.
Tahran Radyosu.
Taha Akyol 13 Ekim tarihli Karar Gazetesi'nde Yolsuzlukta Hazin Tablo başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolsuzluğun olmadığı, yoksulluğun olamayacağı Türkiye'yi biz yaparız diye konuştu. Bunun hazırlığı içinde olduklarını söyledi. Niye 10 yılı gecikmeyle 10 yıl diyorum? Çünkü hükümet 2010-2014 önlemi için bir yolsuzlukla mücadele paketi hazırlamış ancak yasallaşması ve uygulaması çok eksik kalmış. Yolsuzluk algısı son 10 yılda zirve yapmıştır diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bugün yolsuzlukla mücadele konusunda iktidarın hazırlık eksiği yoktur. İyi hazırlanmış, hazır paketler raflarda bekliyor. Davutoğlu'nun hükümet programında şeffaflık ve yolsuzlukla mücadele bölümü vardı. Sonraki metinlerde kaldırıldı. Zaman zaman yazdığım iki AK Parti tablosu yine karşımıza çıkıyor. Yolsuzlukla mücadele ilkelerini programına yazan, ilk 10 yılda uygulayan, sonra yolsuzluk algısını tırmandıran bir tablo. Lütfi Elvan, kısa süreli Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde kamu ihale kanununun reform edileceğini söylemişti. Firmaların liyakat ve yetkinliklerini belirleyen kriterler getirilecekti. İhalelerde denetim güçlendirilecek, tasarruf ve şeffaflık artırılacaktı. Anadolu Ajansı 16 Mart 2021. Elvan ve Naci Ağbal gitti, reform sözü de bitti. Netice şudur, Türkiye FATF tarafından gri listeye alındı 21 Ekim 2021. Uluslararası Yolsuzluk Algı Endeksinde 2011 yılında 54. sırada olan Türkiye bugün 96. sıraya inmiştir 25 Ocak 2022. Uluslararası kurumların bu tür raporları ülkenin sadece itibarı değil, yatırım yapılabilir olması yani ekonomisi içinde son derece önemlidir. İşte küresel refah indeksinde 2011 yılında 66. sırada olan Türkiye 2021 yılında 93. sıraya indi. Euronews 23 Eylül 2022. İdarede, siyasette ve ekonomide yolsuzluğun önlenmesinin reçetesi muhafazakarlık da değildir, devrimcilik de değildir, şeffaflık ve hukuktur, kurallar ve kurumlardır. İdeolojisi ne olursa olsun bizden olanlara ihale vermek, soru çalarak veya mülakat yaparak bizden kişileri kazandırmak, kamu kaynaklarını bizden kişilere, vakıflara, derneklere, şirketlere dağıtmak. Bunlar modern hukukta kesinlikle yolsuzluktur. Hemen her uzun süreli iktidar devrinde bazen az, bazen çok büyük yolsuzluklar, kayırmalar, hırsızlıklar yaşandı, yaşanmakta. Bugünkü veriler vahimdir. Bütün milletlerin ve bizim yakın ve uzak tarihimizde böyle olaylar çoktur. İnsanlık asırların tecrübesiyle hukuk ve demokrasi gibi etik kurallarını ve bunları uygulamak için şeffaflık ve denetim mekanizmalarını da geliştirdi. İşte Greco kuralları. Güç bozar, mutlak güç mutlaka bozar. Çözüm, şeffaflığın, rekabetin, etik ilkelerin, hesap verililiği, denetimin, yaptırımın kanunlaşması, kurumsallaşmasıdır.
Esfender Korkmaz 13 Ekim tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Ekonomiyi doğru okumalıyız" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Ekonomik gidişatı ve verileri analiz ederken, değerlendirirken madalyonun arkasına da bakmalıyız. Tek taraflı bakmak aldatıcı olur. Bazı örnekler vermek istiyorum. Türkiye öteden beri bütçede disiplin ve istikrar göstergesi olarak bütçe dengesi, faiz dışı fazlayı kullanıyor. Gerçekte ise bütçede ekonomik konjonktüre göre açık ve fazla verilebilir. Eğer ekonomide durgunluk varsa kamu yatırım yapar ve harcamaları artırır ve bu yolla bütçe açığı talep artışı yaratarak durgunluktan çıkışı destekler. Yüksek enflasyonda harcamalar kısılır ve bütçe fazlası verilerek talep kısılır ve enflasyon önlenir diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Öte yandan hükümet bütçe açığını bugün Türkiye'de olduğu gibi enflasyon altında bir faiz vererek kapatırsa devlete borç verenler aynı zamanda devlete vergi gibi ilave kaynak transfer etmiş olurlar. Bu nedenle bugün devlet iç borçları yükseltir demek yanlıştır. Bütçe disiplini ve etkinliği için asıl gösterge harcamaların etkinliğidir. Bütçe kaynakları bugün olduğu gibi siyasi gerekçe ile popülist amaçlı dağıtılıyorsa, yatırım yapılmıyorsa böyle bir bütçenin denk olmasının hiçbir anlamı yoktur. Hükümet ücret artışlarında yalnızca enflasyonu dikkate alıyor. Aslında ücretleri enflasyon oranında artırmak, artış değil düzeltme yapmaktır. Bu düzeltmede iki yanlış yapıyor. Birisi ücretlerde düzeltmeyi tüfeğe göre yapıyor. Oysaki ücretlilerin harcama sepeti içinde fiyatı tüfeden daha fazla artan gıda ve mesken giderlerinin payı daha yüksektir. Yapılması gereken ücretliler geçinme endeksi hazırlamak ve düzeltmeyi bu endekse göre yapmaktır. İkincisi hükümetin gayri safi yurt içi hasılada büyümeyi dikkate almıyor olmasıdır. Oysaki emek de bir faktördür, katma değer yaratıp büyümeye katkı yapar. Büyümeden pay verilmesi gerekir.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsül'de Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsül'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsül'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا.
Vahdet Haftası özel programı.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberinin veladet yıl dönümü ve vahdet haftasını idrak ediyoruz.
Bu çerçevede sizler için özel olarak hazırladığımız programımızı dinliyorsunuz.
Tarihi önemli kitaplar ve kaynaklarda belirtildiği üzere ilahi peygamberlerin veladeti ve zuhur edecekleri günler yakın günlerde bazı önemli gelişmeler yaşanıyor ve o peygamberin geleceğini haber vererek gerçekte insanları peygamberlerin gelmesini hazırlıyor. İslami rivayetlere göre Allah Resulü'nün veladet gecesinde de çeşitli tarihi kaynaklarda nakledilen harikulade ve acayip gelişmeler yaşandı.
Senin adın geçince salavat ışıkları yüreklerde alevleniyor ve senden bir faziletten söz ediyor. Gönüller Muhammedi çiçeğin kokusu ile yeniden diriliyor. Seni müjdeleyen yağdın sabah kapılarını yüzümüze açıyor. Senin semavi kitabın kurtuluşun en yakın yolu ve senin aydın ellerine bize ulaşan ve beşeriyetin acılarına merhem olan bir kitaptır.
Ey sevgili peygamber, ey alemi aydınlatan güneş, Allah'ın selamı üzerine olsun. Hani kulluk alnını toprağa koydun ve kulluğun ihtişamını yerine getirdin zaman. Allah'ın selamı üzerine olsun. Hani Allah'ın yegane olduğuna şehadet getirdin ve tevhid ıtrı Mekke sokaklarını sardığı zaman. Allah'ın selamı üzerine olsun. Hani anneni selamladığın ve melekler emsalsız cemalini takdir ettiği zaman. Allah'ın selamı üzerine olsun. Hani yeryüzün kainatta varlığın nimetinden yararlandı ve gökler yeryüzünün seni misafir etmesine gıpta ile baktığı zaman.
Nurlara ger kondu cahan, rahmet ile dondu cahan. Nurlara ger kondu cahan, rahmet ile dondu cahan. Güneş sana döndü cahan, bu gasidi hirama geldi. Sidira geldi ya, Muhammed Mustafa geldi. Son doyumdu cehalete, beşer geldi hidayete. Son doyumdu cehalete, beşer geldi hidayete. Muhammed Mustafa geldi.
Birçok muhaddis ve tarihçi İslam peygamberinin doğumu Rebiülevvel ayında olduğuna inanır. Ancak doğduğu gün hakkında farklı görüşler söz konusudur. Şia muhaddisler o hazretin Amülfil yılının 17 Rebiülevvel günü şafak söktükten sonra dünyaya geldiğini belirtirken, ehli sünnet arasında Allah Resulü'nün aynı ayın 12. gününde dünyaya geldiği görüşü yaygındır. İmam Hümeyni ise bu 6 günlük arayı Vahdet Haftası olarak adlandırdı ve her yıl Uluslararası İslami Mezhepler Takrib Kurumu, İran'da Vahdet Haftası çerçevesinde Uluslararası İslam Vahdet Konferansı düzenlemeye başladı. Dünya Müslümanları bu mübarek günde birbirini tebrik ediyor ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şefkati, hoşgörüsü ve insanseverliğini yad ederek aralarındaki gönül bağını daha da güçlendiriyor.
İslam peygamberinin babası Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah ve annesi ve kızı Amine herkesi Büyük Kureyş aşiretindendi. Kureyş aşiretinin büyükleri Mekke'de büyük nüfuza sahipti ve ticaret ile uğraşırdı. Allah Resulü'nün babası Abdullah evladı dünyaya gelmeden ticaret için bir kervanın eşliğinde Şam'a gitti. Fakat dönüşte hastalanarak hayatını kaybetti. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin annesi ve bin Abdümanaf kızı Amine idi. Bu saygın kadın, Kureyşli kadınların arasında paklık ve takva bakımından hepsinden üstündü.
Rivayetlere göre Amine, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya geldikten sonra 2 yıl 4 ay ve bir başka rivayete göre 6 yıl yaşadı. Ve en son Medine'ye akraba ziyaretinden oğlu Muhammed ve nedimesi Ümmü İmen ile Mekke'ye dönerken Abva adında bir mekanda hayata gözlerini yumdu. Öte yandan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin babası Abdullah evladı dünyaya gelmeden 2 ay ve bir başka rivayete göre 7 ay önce vefat ettiğinden Hazretin bakımını dedesi Abdülmuttalib üstlendi. Abdülmuttalib, Hazreti Muhammed'i emzirmek üzere ilkin Süeybe Hatun'a emanet etti. Fakat bir süre sonra onu Abdullah bin Haris Sadiye'nin kızı Halime'ye verdi. Gerçi Halime, Hazretin dadısıydı fakat 5 yıl boyunca ona bir ana gibi baktı.
Sohbetimizin başında da belirtildiği üzere tarihi önemli kitaplar ve kaynaklarda kaydedildiği üzere ilahi peygamberlerin veladeti ve zuhur edecekleri günler yakın günlerde bazı önemli gelişmeler yaşanıyor ve o peygamberin geleceğini haber vererek gerçekte insanlara peygamberlerin gelmesini hazırlıyor. İslami rivayetlere göre Allah Resulü'nün veladet gecesinde çeşitli tarihi kaynaklarda nakledilen harikulade ve acayip gelişmeler yaşandı.
İbni Huşam, Müslüman ünlü şair Husan bin Sabit'ten şöyle naklediyor. Allah'a and olsun, ben 7 veya 8 yaşındayken ve duyduklarımı çok iyi anladığım bir zamanda, Yahudi bir adamın Medine kalelerinden birinde yüksek bir yere çıkarak şöyle haykırdığını duydum. Ey Yahudiler! Haberiniz olsun, Ahmet'in dünyaya gelmesiyle doğacak yıldız dün gece doğmuştur. Yine anlatılanlara göre Hazreti Muhammed'in doğduğu gün taştan ve kireçten inşa edilen ve inşaatı için yıllarca emek sarf edilen ve hiçbir kazma ona işlemeyen Kisra Sarayı'nda 14 sütun devrildi.
Allah Resulü doğduğu gece iblis, şeytan ve arkadaşlarından yardım istedi ve etrafında toplanan ona sordu. Efendimiz, nedir sizi bu kadar korku ve paniğe sürükleyen? İblis şöyle karşılık verdi. Eyvahlar olsun size. Ben akşamdan beri yer ve göklerin halinin çok değişmiş görüyorum. Hiç kuşkusuz yeryüzünde İsa'nın miladından bu yana görünmemiş yeni ve büyük bir hadise oldu. Artık biz göklerin hakikatlerinden haberdar olamayız. Zira Muhammed dünyaya gelmiştir.
Şeyh Sıddık Amali adlı kitabında İmam Cafer Sadık aleyhisselam'dan içinde İslam peygamberinin dünyaya geldiği gece meydana gelen hadiselerin anlatıldığı bir hadisi rivayet etmiştir. Bu hadisi şerifte o hazret şöyle buyuruyor. İblis göklere çıkabiliyordu ve Hazreti İsa aleyhisselam dünyaya gelince 3 gökten men edildi ve ancak 4 göğe çıkabiliyordu. Ancak Allah Resulü dünyaya geldiğinde her 7 gökten men edildi ve şeytanların göklere girişi atılan yıldızlarla engellendi.
Yine rivayetlere göre İslam peygamberinin bereketli veladet gecesi Hicaz'dan bir nur yükseldi ve doğuya doğru ilerledi. O gecenin ertesi sabahı kralların tahtı devrildi. Kahinlerin bilimi ellerinden alındı, büyücülerin büyüleri batıl edildi ve her kahin yoldaşı olan şeytan ile temastan men edilerek aralarındaki bağ koparıldı. Bundan başka 1000 yıldır sönmeyen farz ateş tapınağı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin doğduğu gece söndü ve tapınağın rahibe rüyasında güçlü develerin Arap atlarını çektiğini ve Dicle'yi geçerek onun diyarına yayıldığını gördü. Muhterem dinleyiciler, şimdi konu hakkında araştırmacı Sayın Fatih Yanar'ın Vahdet Haftası ile ilgili görüşlerini dinleyeceksiniz.
İslam dünyasının içinde bulunduğu durum ve bu topluma egemen olan kargaşanın efendime söyleyeyim sebeplerini şöyle biz sıralayabiliriz. Müslüman düşünce ve inancında yaşanan sarsıntılar ve istikbar ve despot rejimlerin milletlerin kaderine egemen olması ki hepsinin amacı İslami kimliği değiştirmek ve İslam dünyasının yeraltı kaynaklarını yağmalamaya yöneliktir. İçinde bulunduğumuz içler acısı durumdan ancak çöküş köklerini kurutmakla mümkündür ki bu da milletlerin ve İslami hükümetlerin açık ve geniş kapsamlı bir strateji çerçevesinde seferber olmaları ile mümkün olur. Üniter ve derin ortak tarihi, kültürel ve siyasi değer ve geçmişe sahip olan İslam dünyası kaçınılmaz olarak asil tarihi ve kültürüne geri dönmek zorundadır. Kuşkusuz bu amaca ulaşmak için seçkin dini ve milli bileşenleri tespit etmek ve kendi gücüne güvenmek gerekir. Rahmetli İmam Hümeyni düşüncesine göre fikri ve kültürel inkılabın yaygınlaşması kamuoyunda ortak değerlerin şekillenmesine vesile olur. Bu çıkış iki düzeyde öngörülebilir ki her ikisinde de toplumun dini ve milli seçkinliklerine stratejik görev ve sorumluluk düşmekte olup toplumu bu yönde yönetmeleri gerekir. Bu çerçevede en ağır yükümlülük, yani milli vahdet ve İslami dayanışmanın gerçekleşmesi için en büyük görev düşünürlerin omuzunda olacaktır. Yani toplumun seçkin kesimi insanları dayanışmaya davet etmeden önce kendileri bu stratejiye kavuşmalı ve bu alanda gereken elzemleri ve uygulama alanlarını belirleyerek daha sonra İslam toplumuna sunmalıdır. Kuşkusuz toplumun seçkin tabakası içinde İslami dayanışma ile ilgili her türlü anlaşmazlık ve ihtilaf ve bu kesimin ayrılık noktalarına gerekenden fazla önem vermeleri toplumun bu ideal amaca ulaşma çabalarını da boşa çıkaracak. İslami dayanışma stratejisinin ilk düzeyi fikri ve kültürel çerçevenin belirlenmesidir. Geniş kapsamlı gelişme ve kültürel değişim hareketini organize etmek, bu dini toplumun diğer üyeleri arasında güçlü bir zihinsel ve manevi bağ kurmak ve bunu belli ve üniter bir amaca doğru yöneltmek çok zaruridir. İslami dayanışmaya doğru ilerlemek, ortak değer, inanç ve olmazsa olmazları üreten üniter ve yaratıcı bir ilmi ve fikri düzenin desteği olmaksızın imkansızdır.
Sayın Fatih Yanar'a görüşlerini bizimle paylaştığı için teşekkür ediyoruz.
کشفت دو جام به جمالهی حسنت جمیع و خصالهی سلو علیه و آلهی سلو
İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin Allah-u Teala'dan naklen anlattığı kutsi bir hadiste Yüce Allah peygamberine şöyle buyuruyor. Ey Ahmet, eğer sen olmasaydın ben bu alemi yaratmazdım. Bu hadisi şerifte İslam peygamberinden varlık aleminin yaratmasaydı ve hedefi şeklinde söz ediliyor. Allah Resulü varlık aleminin yaratılış hedefini tam olarak kendi varlığı ile gerçekleştiren zattır. Ancak o Hazretin bu dünyada bu erdemi kendisinde yaratmak için tüm alemin yaratılması ve tüm insanların ister mümin ister kafir, ister dost ister düşman yaratılması ve böylece Allah Resulü kemale ermeye ve kabiliyetlerini uygulamaya fırsat bulması gerekiyordu.
Yüce Allah Enbiya suresinin 170. ayetinde İslam peygamberine alemleri rahmet olarak gönderdiğini buyuruyor. Bu ayet Hazretin tüm ilahi rahmetlerin simgesi olduğunu gösteriyor. İslam peygamberi sadece insanlara değil cinlere ve hatta diğer ilahi mahluklara gönderilen bir rahmettir. Bir başka ifadeyle Allah Resulü'nün rahmeti tüm varlığı ve özel olarak insanlardan ve cinlerden iman edenlere dünya ahiret kapsayan genel bir rahmettir.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei, Resulullah Efendimizin veladet yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada İslam peygamberinin mukaddes varlığı tüm beşeriyetin kaderini ilgilendirdiğini belirterek şöyle buyuruyor. İslam peygamberi hakkında Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet vardır. Bu ayet Beraat suresinin 129. ayetidir. Ayet şöyle buyurmakta. Andolsun size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir. Bu iki cümle çok önemlidir. Birinci cümleye göre sizin sıkıntılarınız büyük peygambere çok ağır gelir ve sizin acınızdan acı çeker ve bir sonraki cümleye göre Peygamber Efendimiz size çok düşkün ve çok şefkatli ve kaderinizi düşünmektedir. Bu tüm beşeriyet için geçerlidir.
Muhterem dinleyiciler, İslam Peygamberinin Veladetiye Dönümü ve Vahdet Haftası dolayısıyla hazırladığımız programımızın bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Arzu edersiniz bizleri parsday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.edib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi bize iletebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Sadık Aleyhisselam'a göre vahdetin yolları.
Hicri kameri 17 Rebiyül Evvel İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın kutru veladet yıl dönümüdür.
Son ilahi Resul Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin veladetiyle aynı güne denk gelen bu mübarek günü kutluyor ve sizi hazırladığımız sohbetimizi dinlemeye davet ediyoruz.
Evet, bugün 17 Rebiyül Evvel Nur ve Hidayet Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin ve yine İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümüdür. İmam Sadık Aleyhisselam olarak ün yapan İmam Cafer bin Muhammed Aleyhisselam Şia Müslümanlarının 6. imamıdır. İmam Sadık Aleyhisselam 34 yıl süren bereketli imamet yıllarında ciddi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin dini İslam'ı ihya etmek ve ilahi mesajı tebliğ etmek ve insanların hidayete erdirmek için büyük emek harcadı. İmam Sadık Aleyhisselam ayrıca mutahhar ataları gibi Kur'an-ı Kerim ve Nebevi sünneti eksen alarak Müslümanların arasında vahdet ve dayanışmayı en önemli hedeflerinden olarak belirledi. Nitekim İslam dininin temel ve önemli hedefi tek, güçlü, barış ve dostluk, huzur içinde yaşayan bir ümmet kurmaktır.
Değerli dostlar, bir kez daha bu iki mübarek veladeti kutlayarak birlikte İmam Sadık Aleyhisselam'ın Müslümanlar arasında vahdet ve gönül birlikteliğini korumak üzere sunduğu pratik yolları gözden geçiriyoruz.
İslami vahdet dinimizin öğretileri ve hükümleri temeline dayanır ve özel bir zaman dilimine has bir durum değildir. Tüm Müslümanlar tevhid, maad ve nübüvvet ikilerine inanır. Yine namaz, oruç, hac, zekat, cihat gibi hükümlerde Müslümanların kat'i ortaklıklarıdır. Buna göre Müslümanlar iç ve dış düşmanlara ve tekfirci IŞİD terör örgütü gibi fesat ve sapkın zümreye karşı tek ümmet olarak ortak bir cephe oluşturabilir.
Ümmetin bir bütün olması ve İslami vahdetin gerçekleşmesi ancak bir dizi ortak ilkelere ve eksenlere dayanarak mümkün olur. Kuşkusuz tüm İslami mezheplerin arasında makul ve mantıklı bir vahdete kavuşmak için ilk eksen Kur'an-ı Kerim'dir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'in Ali İmran suresinin 103. ayetinde bu semavi kitabı yol gösterici ve eksen olarak tanıtmış ve tefrikaları ve ayrışmaları önlemek üzere Müslümanları bu kutsal kitaba sarılmaya davet ederek şöyle buyurmuştur. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı yapışın, parçalanmayın.
İmam Cafer Sadık Aleyhisselam, İslam peygamberi ve diğer evliyaları izleyerek Müslümanların arasında vahdet, gönül birlikteliği ve dayanışma oluşturmak ve onları her türlü tefrika ve ihtilaftan uzak tutmak için tüm Müslümanları Kur'an-ı Kerim emirlere ve öğretilerine uymaya davet etmiştir. İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurur: Allah Teala her şeyi Kur'an-ı Kerim'de açıklayarak gönderdi. Allah'a andolsun Rabbimiz hiçbir kul bu Kur'an-ı Kerim'de nazil olmadı demesin diye kulların ihtiyaç duyduğu hiçbir şeyi esirgemedi. Vallahi her şeyi bu kitapta nazil etti. İmam Sadık Aleyhisselam bir başka yerde de şöyle buyurur: Aslı Allah'ın kitabında olan fakat insanların aklı ermeyen iki kişi arasında üzerinde anlaşmazlık yaşanan hiçbir durum yoktur.
Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de sevgili peygamberimizi takdir ediyor ve Ahzab suresinin 21. ayetinde o hazreti insanlar için en iyi örnek olarak tanıtarak şöyle buyuruyor: Andolsun ki Resulullah sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'den sonra İslam peygamberinin sünneti tüm İslami mezheplerin ve tarikatların arasında en önemli vahdet ekseni sayılır.
Gerçekte tüm Müslümanlar kendilerini Allah Resulü'nün sünnetine bağlı kalmak ve düşüncelerinde ve çeşitli konularda o hazretin siyeri ve sünnetine istinad etmekte yükümlü bilir. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam da Caferi mezhebinin lideri ve önderi olarak Müslümanları Resulullah Efendimizin sünnetine amel etmeye davet ederek şöyle buyurur: İşaretleri kitapta ve sünnette bulunmayan hiçbir emir ve hüküm yoktur. İmam ayrıca Allah Resulü'nden naklen şöyle buyurur: Kim ümmetin ihtilafı durumunda sünnete başvurursa 100 şehidin sevabını kazanır.
Ortak dini ilkeler ve öğretiler Müslümanların arasında vahdetin bir başka eksenidir. Bu ilkeler tevhid, nübüvvet ve maad ilkelerinden ibarettir. Gerçekte tevhid, nübüvvet ve maad tüm ilahi dinlerin ortak ilkeleridir. Bu ortak ilkelerin arasında bir de fıkhi ortaklıklar vardır. Namaz, oruç, hac, zekat, cihat, emri maruf ve nehy-i münker hepsi İslam dininin olmazsa olmazlarındandır. Gerçi bu gibi sabit ve kat'i tealimin yanı sıra İslami mezheplerin alimleri ve fakihleri arasında ihtilaf konusu olan bazı cüz'i durumlar da vardır. İşte bu noktada düşmanlar bu gibi cüz'i ihtilafları büyüterek Müslümanların arasında tefrika yaratmaya çalışır.
İslam düşmanları Müslümanların arasındaki ufak tefek ihtilafları bir mezhebin veya tarikatın bir başka mezhebi veya tarikatı İslam dini dışında ilan edecek noktalara kadar körüklemeye çalışır. Nitekim bugün sapkın Vahabi tarikatı başka Müslümanları İslam dininin dışında bilmekte ve yine tekfirci IŞİD terör örgütünün teoristleri bu bahaneyle ve iman ve küfür sınırından doğru idrak bulunmadıkları için başka Müslümanları gönlü rahat bir şekilde katliam etmekte, üstelik bu cinayetleriyle onur duymaktadır. Oysa her insanın iman ve Müslümanlık kriteri Yüce Allah'a ve kıyamet gününe inanmak ve namaz, oruç, hac, zekat, cihat gibi amelleri yerine getirme şeklinde beyan edilmiştir. Hiçbir Müslüman din kardeşini küfürle suçlayamaz. Nitekim bu amel savaş ve münakaşanın zemini olur.
İmam Cafer Sadık Aleyhisselam bu konuda şöyle buyuruyor: Bir mümin din kardeşine of derse birbirinden kopar ve ayrılırlar. Ve eğer sen kafirsin derse onlardan biri kafir olur. Ve eğer ona iftira atarsa İslam kalbinde eriyip yok olur, tuzun suda eridiği gibi. İmam Sadık aleyhisselam bir başka yerde de şöyle buyuruyor. Allah'ın rahmetinden uzaktır, Allah'ın rahmetinden uzaktır bir Müslümanı tekfir eden kimse. Eğer biri bunu yaparsa başka tarafı katletmiş gibi olur.
Vahdetin oluşturması ve koruması için en güzel ve uygun yollardan biri de cemaat ve cuma namazları gibi ibadi ve siyasi toplantılara katılmaktır. Cemaat ve cuma namazı kılmak ve yine hac farizasını yerine getirmek İslam peygamberinin emirlerindendir ve risaletinin ta başından yerine getirilmiştir. İslam peygamberi cemaat namazının önemi hakkında şöyle buyurur. Cebrail bana cemaat namazı hakkında o kadar çok tavsiyede bulundu ki namazın cemaat ile kılınmadan doğru olamayacağını ve kabul göremeyeceğini zannetti.
Tahran Radyosu.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Müslümanların camiye gelmeleri ve Müslümanların toplantılarına katılmaları konusunda şöyle buyuruyor. Şeytan insanların kurdudur. Koyunların kurdu gibi bir köşeye çekilen yalnız koyunu kaptığı gibi yalnız insanı kapar. O zaman dağılmaktan kaçının. Hepiniz Müslümanların cemaatine katılın ve camiye gitmek üzere insanlara eşlik edin.
İmam Cafer Sadık Aleyhisselam vahdetin koruması için izleyenlerine ehli sünnetin cemaat namazına katılmalarını tavsiye ederek şöyle buyururdu. Kim onlarla namazın ilk safında namaz kılarsa Resulullah'ın kıldırdığı cemaat namazının ilk safından namaz kılmış gibi olur. İmam Sadık Aleyhisselam'ın izleyenlerinden biri şöyle arz eder. Bizim cemaat imamımız, muhalifimiz ve Şialılara düşmanlık ediyor. Peki ona nasıl davranmalıyız? İmam şöyle karşılık verir. Onun söylediklerini üzerinize almayın. Allah'a andolsun eğer sen doğru söylüyorsan ondan camiye daha layıksın. O zaman camiye ilk giren ve son çıkan sen ol. Onlara karşı ahlakını ve davranışını güzel yap ve güzel söz et.
Bir başka rivayete göre İmam Sadık aleyhisselamdan sorulur. Acaba muhalif mezheplerden biriyle izdivaç veya cemaat namazı kılma sahih midir, değil midir? İmam aleyhisselam şöyle buyurur. Gerçi bu işler sizin için zordur ama unutmayın, Allah Resulü sizlerin tanımadığınız insanlarla evlendi ve Hazreti Ali aleyhisselam halifelerin ardında durup namaz kıldı. Tüm bu rivayetler İmam Sadık aleyhisselam da diğer masum imamlar gibi ehli sünnetin cemaat namazına katıldığını gösteriyor ve bu katılım korku veya siyasi takiye yüzünden olmadığı ve daha çok Müslümanların arasında vahdet ve gönül birlikteliği ve dostluk kurmak için olduğu anlaşılıyor.
İmam Cafer Sadık aleyhisselam bereketli hayatı boyunca çeşitli dini öğretileri beyan ederek Müslümanları sapmaktan korumak üzere büyük emek harcadı. Bugün o hazretin değerli ilim ve mariflerinden büyük bir hazine İslam ümmetinin elindedir. Nitekim bu hazineye başvurmakla İslam dünyasında ümmetin vahdeti yolunda oluşturulan büyük engelleri bir bir aşmak mümkün.
Değerli dostlar, bir kez daha İmam Cafer Sadık aleyhisselamın mübarek veladetini kutlayarak sözü Hazret'ten bir veciz ile noktalıyoruz. İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyuruyor. Bizi bilen her Müslüman her gün ve her gece amelinin hesabına bakması ve nefsinden korkması gerekir. Eğer hesaplarında iyi bir amel bulduysa onu arttırsın ve eğer çirkin bir amel bulduysa af dilesin ki kıyamette rezil rüsva olmasın.
Sizlerden ayrılmadan önce bizi www.parsodi.com adresinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız önemli haber özetleriyle son buluyor. İslami Tebligat Koordinasyon Konseyi yayınladığı bildiride velayet ekseninde bir araya gelen halktan dini kutsallıklara hakareti kanamak için Allahu Ekber nidasının tüm ülkede yankılanmasını istedi. Kanada hükümeti İran'daki kargaşalara destekleme politikalarına devamında Perşembe günü 17 kişi ve 3 İranlı kuruluşa yaptırım kararı aldı. Reisi Asya'nın güvenliği işten kaynaklanması gerektiğini belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İran ve Ermenistan'ın tarihi sınırlarda ve transit durumundaki herhangi bir değişikliğin İran İslam Cumhuriyeti tarafından reddedildiğini vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Irak Cumhurbaşkanı'nın seçilmesinden dolayı bu ülke hükümeti ve halkını tebrik etti. Irak'ta El-Sudani kabineyi kurmakla görevlendirildi.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.